Ayrım 17, sayfa 138. 23. kısım. Havadan bakınca toprak, kayalar, ağaçlar, araziyi bir tepeler ve vadiler, ışıklar ve gölgeler dizisi olarak paylaşıyordu. Helikopter yükseldikçe Nymans bu almaşıklığı ilk kez görenlerin heyecanıyla seyretmeye koyuldu. Bu koyu renkli çalı gölgelerine, buzul taşı karmaşasına, baş döndürücü kayalıklara hayranlıkla baktı. Bu ıssız manzarada dünyamızın derin bir gerçeğini yakaladığını hissetti. Başlangıçtan beri insanoğlunun isteklerine direnen, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilen bozulmaz zorlu bir gerçeği. Helikopter engebelerin oluşturduğu labirentte tek bir yatakta toplanan kollardan meydana gelen nehrin üzerinde yol alıyordu. Pilotun yanında oturan Fanny başını eğmiş, büyük gürültüler çıkararak çırpınan nehrin dalgalarına bakıyordu. Artık operasyonun yönetimi genç kadında olacaktı. Ormanların yeşili seyrelmeye başladı. Ağaçlar geride kaldı. Gök de boy ölçüşmekten vazgeçmiş gibi kendi gölgelerine sığındı. Sıra kara topraklara geldi. Bütün yol boyunca donmuş halde kalan verimsiz kayalıklara. Kararmış yosunlar, renksiz dikenler, donmuş bataklıklar insana yoğun bir umutsuzluk duygusu veriyordu. Biraz sonra geniş ve gri zirveler göründü. Sanki toprakların güçlü soluklarıyla doğmuş gibi keskin kenarlı kayalar belirdi. Sonra yeniden yasak bir kalenin karanlık su hendeklerini andıran koyu renkli çukurluklar. Dağ oradaydı. Yayılıyor, geriliyor, çıplaklaşıyor, uçurumlu yamaçlarını gözler önüne seriyordu. Sonunda göz kamaştıran lekesiz bir beyazlık, karla kaplı tepeler, sonbaharla birlikte dudakları kaplamaya başlayan yarıklar. Nymans yarıkların ortasında donup kalmış akarsuyu seçebiliyordu. Göğün griliğine rağmen bu ışıklı yılanın yüzeyi kor bir ateş gibi parlıyordu. Nymans polikarbonat gözlüklerini indirdi, koruyucu bandı ilikledi. Donmuş nehre dikkatle bakmaya başladı. Tertemiz nehir yatağının dibinde göğün buraya hapsedilmiş anıları gibi mavimtırak çizgileri görebiliyordu. Helikopterin pervanelerinin gürültüsü kara saplanıp kayboluyordu. Önde Fanny, gözlerini GPS küresel konumlandırma sistemi cihazından uydu verilerinden yararlanarak yer saptamayı sağlayan küçük kuvars ekranlı alıcıdan ayırmıyordu. Kaskına takılı mikrofonu alıp pilota seslendi. Orada kuzeydoğudaki buz yatağı. Pilot başını sallayıp helikopteri bir oyuncak gibi yatırdı. Zirvenin diğer yamaçlarında dinleniyor gibi görünen 300 metrelik bir bumerang şeklindeki büyük kratere doğru yöneldi. Bu büyük havuzun ortasında buzdan dev bir dil uzanıyordu. Yükseklerin aydınlık parıltısı ile yamaçların dibinde buzulların biriktirdiği, sıkıştırdığı ve çarpıp parçalanarak donmuş birer hançere dönüştürdüğü daha karanlık yansımalar oluşturuyordu. Fanny pilota dönüp haykırdı. Burada tam altımızda büyük buzul çatlağı. Helikopter buzulun ucuna basamak gibi üst üste binmiş şeffaf sivri köşelerin karla boyanmış bir yüzün tebessümüne benzeyen koyu karanlık bir çatlak gibi uzun bir kırık biçiminde açılmış noktaya yöneldi. Bembeyaz bir toz burgacının ortasına indi. Pervanelerin rüzgarı karda derin izler oluşturuyordu. 2 saat diye haykırdı pilot. 2 saat sonra buradayım. Sonra hava kararacak. Fanny GPS'yi ayarlayarak pilota uzattı. Onları geri almasını istediği yeri gösterdi. Adam kafasını salladı. Fanny ve Nymans ellerinde su geçirmez koca birer çanta yere atladılar. Helikopter hemen havalandı. Göğün maviliğinde kayboldu. İki karaltıyı ebedi karların sessizliğinde baş başa bıraktı. Kısa bir süre beklediler. Nymans gözlerini kaldırdı. Beyaz bir çölde iki insan taneciği gibi kenarda durdukları buzdan uçuruma dikkatle baktı. Gözleri kamaşmış, tüm duyuları harekete geçmişti. Manzaranın ölçüsüzlüğüyle çelişen kristalleri gizli ve mahrem bir kırılganlıkla gıcırdayan karın hafif mırıltısını duyar gibi oldu. Genç kadına baktı, boynu dik, omuzları gergin, derin derin soluk alıyor. Sanki ciğerlerine soğuğu ve temiz havayı çekmek istiyordu. Daha neşesini geri getirmiş gibiydi. Komiser genç kadının sadece bu hareli buzullar arasında mutlu olduğunu, gerginliğinin sadece burada azaldığını düşündü. Bir peri gibiydi. Dağların sadık bendesi. Nymans bir buzul çatlağı gösterip sordu. Neden bu da bir başkası değil? Çünkü sizi ilgilendiren katmanların görünebileceği kadar derin bir tek burası var. 100 metre derinliğine kadar inilebilir. Nymans yaklaştı. 100 metre mi? Ama 60'lı yıllara ait katmanlara ulaşabilmek için yalnızca birkaç metre inmemiz gerek. Hesabımı yaptım. Yılda 20 santim dersek bizim... Fanny gülümsedi. Sizinki bir teori ama bu buzlu sizin ortalamanıza uymaz. Çınarın içindeki buzlar eğik bir çizgi izleyerek gezilmiştir. Başka bir deyişle genleşirler, uzarlar. Aslında bu yarıkta her yıl yaklaşık 1 metre kalınlığında bir katmana karşılık gelir. Hesabınızı yeniden yapın komiser. 35 yıl geriye gitmemiz için inmemiz gereken derinlik. 35 metreden fazla mı? Genç kadın onayladı. Bir yerlerde mavimsi bir oyuktan hafif bir su sesi geliyordu. Küçük bir su kaynağı olmalıydı. Fani arkasındaki çatlağı gösterdi. Bu yarığı seçmemin bir başka nedeni daha var. Son teleferik istasyonu sadece 800 metre ötede. Eğer tahminlerinizde yanılmadıysanız ve katil kurbanını gerçekten de bir buzul çatlağına sürüklediyse bu işi burada yapmış olması çok muhtemel. Yaya olarak erişilmesi en kolay yarık budur. Fanny çantasını açmak için karların üzerine çöktü. Parlak çelikten yapılmış 2 çift krampon çıkardı. Birini Nyman'sa fırlattı. Bunu botlarınızın altına takın. Nyman söyleneni yaptı. Sivri metal uçlar taşıyan tabanı botlarının kenarına göre ayarlayarak taktı. Sonra da neopren bağlarını üzengi gibi bağladı. Çocukluğunda kullandığı tekerlekli patenlerinin bağlarını hatırlamıştı. Fanny çantadan bir ucunda geniş bir halka bulunan içi boş, diğer ucu yivli çubuklar çıkarıyordu. Yivli buz sikkeleri dedi dalgın dalgın. Soluğu parlak bir buğu gibi havada kristalleşiyordu. Sonra da sapı şişkin her biri sökülüp takılabilir bir çekiç kazma aldı. Bütün aletlere merakla bakan Nyman'sa bir kask uzattı. Bütün her şeye hem de çok geliştirilmiş bir teknolojinin ürünlerine hem de kullanılması çok basit sade aletlere benziyordu. Şimdiye kadar görünmemiş en son tekniklerle üretilmiş malzemelerden yapılmış İngiliz şekerlemeleri gibi değişik renklere boyanmıştı. Yaklaşın. Fanny Neyman'sın beline ve kalçalarının üzerine kayışlar ve halkalar bulunan iç tarafı yumuşak malzemeyle kaplı bir kemer bağladı. Ayarları yapıp kemeri sıkılaması birkaç saniyeden fazla sürmedi. Yaptığı modeli görmek isteyen bir stilist gibi geri çekilip baktı. Harika görünüyorsunuz dedi gülümseyerek. Sonra çapraz kayışlar bir elektrik düzeneği ile bir reflektör önüne yerleştirilmiş yassı bir fitil içeren karmaşık bir lamba aldı. Neyman's kendini ayna işlevi yapan reflektöre görme fırsatı buldu. Kar başlığı, kask, kemer ve çelik kramponlarla fütürist bir yetiyi andırıyordu. Fanny lambayı komiserin kaskına taktı, sonra da omzunun üzerinden bir boru geçirdi. Fanny, Nyman's'ın kemerine takılı depoya bakıp mırıldandı. Asetilen lambası, yakıtla çalışır, zamanı gelince gösteririm. Sonra gözlerini kaldırdı ve ciddi bir sesle konuştu. Buz apayrı bir dünyadır komiser. Alışkanlıklarınızı, reflekslerinizi, sonuç çıkarma yöntemlerinizi unutun. Hiçbir şeye güvenmeyin. Ne yansımalara, ne yarık duvarın sertliğine, ne de görünüşüne. Kendi kemerini ayarlarken bir taraftan da yarığı gösteriyordu. Burada her şey olağanüstü, şaşırtıcı görünecektir. Ama gördüklerinizin hepsi birer tuzak olabilir. Bu şimdiye kadar hiç bilmediğiniz bir buz. Aşırı sıkışmış, betondan daha sert. Ama aynı zamanda birkaç milimlik bir kabuk altında bir kuyu ya da saklanabilen bir buz. Sadece benim söylediklerimi yapın. Fanny durdu. Söylediklerinin etkilemesini bekledi. Heyecanı yüzünün çevresinde büyülü bir hale gibiydi. Saçlarını ensesinde topladı. Kar başlığını giydi. Değirmene buradan gireceğiz dedi. Burası daha girintili çıkıntılı, işimiz biraz daha kolay olabilir. Ben önden gidip sikkeleri saplayacağım. Buzu çatlattığımda serbest kalacak gaz onlarca metrelik bir yarık oluşturacak. Bu çatlak aşağıya doğru uzanabilir, yana doğru da. Yarığın kenarından uzaklaşmanız gerekir. Gaz gök gürültüsü gibi patlayacaktır. Tek başına bir zarar yok ama buz kütleleri sarkıtlar koparabilir. Gözünüzü 4 açın komiser, hep tetikte olun. Hiçbir şeye dokunmayın. Nyman's genç kadının söylediklerini can kulağıyla dinliyordu. Ömründe ilk kez bir hatunun emrine giriyordu. Fanny bu gurur kırıklığının farkına varmıştı. Hem eğlenen hem de otoriter bir ses tonuyla devam etti. Zaman ve uzaklık kavramınızı yitireceğiz. Tek ayar noktamız ip olacak. Elimde her birine 100'er metrelik ip bulunan bir sürü torba var. Sadece ben kat ettiğimiz mesafeyi ölçebilecek durumdayım. İzlerime basarak gelecek, en önemlisi de emirlerime harfiyen uyacaksınız. Ani hareket yok. İyice anlaşıldı mı? Tamam diye soludu Nyman's. Hepsi bu mu? Fanny gözünü bulutlarla kaplı göğe çevirdi. Sizinle gelmeyi kabul etmemin tek nedeni fırtına. Eğer güneş çıkarsa zaman kaybetmeden buradan çıkmamız gerekecek. Neden? Çünkü güneş buzu eritir. Eriyen sular yarığın duvarları boyunca üzerimize akar. Sıcaklığı 2 dereceyi geçmeyen sular. Oysa harcadığımız enerji nedeniyle vücutlarımız çok ısınmış olacak. İlk şok kalbimizin durmasına neden olabilir. Onu atlatırsak hemen arkasından bayılmaya bağlı olarak ölüm tehlikesi var. Bu işimizi bitirir. El ve ayaklarımız donar, hareketlerimiz yavaşlar. Size bunun resmini çizmeme gerek yok. Birkaç dakika içinde iplerin ucunda asılmış heykeller gibi donup kalırız. Kısacası ne olursa olsun, ne bulursak bulalım, güneşin ilk belirtileriyle birlikte yukarı çıkıyoruz. Nimes, kızın bu son söylediklerine dikkatle dinledi. Bu da katilin yarığa inmek için fırtınadan yararlanmış olduğunu gösteriyor değil mi? Fırtınadan ya da geceden. Komiser düşündü. Bulutları araştırdığında güneşin tüm cumartesi günü boyunca bölgeyi aydınlattığını öğrenmişti. Eğer katil kurbanıyla birlikte yarığa inmişse geceyi beklemiş olması gerekirdi. Bu kadar güçlüye katlanmak sebebi neydi? Hele sonra cesetle birlikte vadiye inmek. Nimes kramponlarının da etkisiyle yarığın kenarına kadar güçlükle beceriksizce yürüdü. Eğilip baktı. Kanyon baş döndürücü değildi. Tam aksine yaklaşık 5 metre aşağıda duvarlar kalınlaşıyor, neredeyse birbirine değiyordu. Yarık o zaman büyük bir deniz kabuklusunun ağzı gibi ince bir çizgiye dönüşüyordu. Fanny yanına geldi. Belinin çevresindeki sikkeler ve halkalar bağlarken anlattı. Sel suları çatlaklardan süzülüp birkaç metre aşağıdaki boşluğu doldurur. Onun için yarık bu ilk kırıktan sonra aşağıda çok daha genişler. Burada sular duvarları ıslatır ve oyar. Gördüğünüz bu çenelerden geçip içeriye kaymamız gerekecek. Nimes uçurumun tepesinde buzun istemeyerek açılmış gibi duran iki kenarına baktı. Buzulun içine aşağıya indiğimizde geçmiş yüzyılların sularına erişebilecek miyiz? Kesinlikle. Kutup bölgesinde çok eski çağlarda kadar inilebilir. Binlerce metre derinliklere Nuh'un gemisini yapmaya iten sular el değmemiş bir halde bekler. Bir de soluduğu hava. Hava mı? Buzların içine hapsolmuş oksijen kabarcıkları. Nimes şaşkınlıktan ne söyleyeceğini bilemiyordu. Fanny sırt çantasını taktı, yarığın kenarına diz çöktü. İlk sikkeyi sapladı. Buna bir halka takıp içinden ipin ucunu geçirdi. Bulutlarla kaplı göğe baktı, sonra çok eğleniyormuş gibi bağırdı. Zaman makinesine hoş geldiniz komiser. 24. kısım. Rapelin içine geçtiler. Komiser kendi kendine sıkışan bir kelepçeden geçen bir ipe asılıydı. İnmek için ipi usulca boşaltan bir mandala basmak yeterliydi. Mandalı bırakır bırakmaz kelepçe yeniden ipi tutuyordu. Bu durumda da belinden ve bacakların arasından geçen kemere oturur gibi boşlukta asılı kalıyordu. Nimes bütün dikkatini bu basit harekete vermiş, birkaç metre aşağıdan ipi boşaltmasını söyleyen Fanny'nin emirlerini dinliyordu. Bir sonraki sikkenin hizasına vardığında önce kemerine bağlı bir kayışla kendini emniyete alıyor, sonra da ip değiştiriyordu. Üzerindeki bütün bu ip ve kayışlarla dokunaşları Noel Baba'nın kızağını boyayacak kadar büyük bir ahtapotu andırıyordu. İniş sırasında görmediği ama içgüdüsel bir dürtüyle deneyimlerine güvendiği genç kadının üzerinde bir yerlerdeydi. Yarığın duvarı boyunca inerken birkaç metre aşağıdaki Fanny'nin hareketini duyuyordu. O anda hiçbir şey düşünemiyordu. Gösterdiği yoğun dikkatinin arasında sadece karışık, güçlü, bilinmedik duygular yaşıyordu. Duvarın soğuk soluğu, vücudunu boşlukta asılı tutan kemerin güveni, gök kubbeden koparılmış bir gece parçası gibi parlayan koyu mavi buzun güzelliği. Biraz sonra göğün ışığı görünmez oldu. Kalın kenarların arasında geçerek yarığın yüreğine indiler. Nimes dev bir canavarın kristalden işkembesinde hissetti kendini. %100 nemden oluşan bu buz kubbenin altında duyguları keskinleşiyor, daha da yoğunlaşıyordu. Işık yankıları gibi belli belirsiz parıltılar saçan koyu ve şeffaf duvara hayranlıkla baktı. Karanlıkta yaptıkları her hareket mağaradaymış gibi rezonans yapıyordu. Sonunda Fanny duvar boyunca neredeyse dümdüz uzayıp giden bir çıkıntıya ayak bastı. Biraz sonra Nyman's tabi basamağa ulaştı. Yarın iki duvarı yeniden birbirine yaklaşmış, aradaki uzaklık sadece birkaç metre inmişti. Yaklaşın dedi Fanny. Nyman's yaklaştı. Fanny Nyman's'ın kaskının tepesindeki bir düğmeye basınca Nyman's'ın bir çakmak yaktığına yemin edebilirdi. Çevreye güçlü bir ışık yayıldı. Komiser genç kadının kaskındaki reflektöre bakınca bir kez daha kendi suretini gördü. Hemen o anda kırılmanın etkisiyle o güçlü ışığı yayan, ters çevrilmiş koni biçimindeki asetilen alevini fark etti. Fanny el yordamıyla kendi lambasını yaktı, soluk soluğa aydı. Eğer sizin katil bu yarığa girdiyse buradan geçmiş olmalı. Nyman's anlamadan baktı, lambasının yatay olarak inen sarı ışığı kadının yüzünü bozuyor, sert ve ürkütücü gölgelerle kaplıyordu. Doğru derinlikteyiz dedi Fanny. Duvarın pürüzsüz yüzeyini göstererek kubbenin yaklaşık 30 metre altında, yani 60'lı yılların karlarının kristalleştiği yerde. Fanny yeni bir ip çantası aldı, sonra duvara bir sikke sapladı, birkaç çekiç darbesiyle sağlamlaştırdıktan sonra tıpkı bir türbüşon kullanıyormuş gibi çevirdi. Halkasına bir kelepçe taktı, kadının gücü Nyman's'ı şaşırttı. Sikkenin yanındaki oluktan çıkan buz parçacıklarına bakarken çok az erkeğin böylesine güçlü olabileceğini düşündü. Bir ip boyu daha ilerlediler ama bu kez yatay olarak parıldayan dar ve uzun bir yol boyunca. Birbirlerine bağlanmış uçurumun kenarında yürüdüler. Karşı duvarda belli belirsiz gölgelerini gördüler. Fanny 20 metrede bir ipi bölüyor, diğer bir deyişle duvara yeni bir sikke çakıp bir sonraki bölümü öncekilerden ayırıyordu. Bu operasyonu birkaç kez tekrarladı. Böylece 100 metre ilerlediler. Devam mı diye sordu Fanny. Komiser kıza baktı. Lambanın keskin ışığıyla aydınlanan yüzünde şimdi kötü bir ifade vardı. Nyman's başıyla onayladı. Parlaklığın sonsuzluğunda kaybolan buz koridorunu gösterdi. Kadın yeni bir çanta çıkarıp aynı hareketlere baştan başladı. Sikke, ip 20 metre, sonra bir daha sikke, ip 20 metre. Bu şekilde 400 metre ilerlediler. Katilin buradan geçtiğini gösterecek ne bir iz ne bir işaret vardı. Biraz sonra Nyman's gözlerinin önündeki duvarın sallanmaya başladığı duygusuna kapıldı. Aynı zamanda da hafif tıkırtılar, uzaktan gelen alaycı kahkahalar duydu. Her şey aydınlanıyor, yankılanıyor, belirsizleşiyordu. Bu sarhoşluğu diye bir şey var mıydı? Yeni bir ip çantası çıkaran Fanny'ye baktı. Genç kadın hiçbir şeyin farkında değildi. Korku her yanını sardı. Belki de çıldırıyordu. Belki de yorgunluğun etkisiyle vücudu, beyni iflas etmek üzereydi. Titremeye başladı. Soğuk, kemiklerini kısa aralıklarla sarsıyordu. Parmakları son sikkenin üzerinde kenetlendi. Ayakları beceriksizce ilerliyordu. Gözleri yaşla dolu, Fanny'ye yaklaşmaya çalıştı. Birden bacaklarının vücudunu taşımadığını düşünmek üzere olduğunu hissetti. Çılgınlığı arttı. Lambasının aydınlığında mavimsi duvarın dalgalanması daha da güzel bir hal aldı. Düşecekti boşluğa, kendi çılgınlığının kurbanı olacaktı. Soluk soluğa bağırmaya başladı. Fanny! Genç kadın döndü, Nyman's birden saçmalamadığını anladı. Genç dağcı kadının yüzünde lambanın gölgeleri yoktu şimdi. Kaynağı bilinmeyecek kadar güçlü bir ışık Fanny'nin yüz hatlarını aydınlatıyordu. Eski ışıltılı ve hükmedici güzelliğine kavuşmuştu. Genç kadın. Nyman's çevreye baktı, duvar ışıl ışıl hareleniyordu. Duvar boyunca akan düşey dereleri gördü. Hayır, saçmalamıyordu. Tam tersine ipleri ayarlamakta fazla meşgul Fanny'nin fark etmediği bir değişikliği görmüştü. Güneş, anlaşılan yukarıda yağmur bulutları dağılmış, yerini güneşe bırakmıştı. İşte buzdaki çatlaklardan sızarak yansıyan yumuşak ışığın nedeni buydu. Durmak bilmeyen yansımaların boşluktaki alaylı gülüşlerinin kaynağı da. Sıcaklık artıyordu, buzul erimekteydi. Allah kahretsin diye yumurdandı Fanny. Olup biteni o da anlamıştı. Hızla en yakındaki sikkeye baktı. Uzun damlalar halinde terleyerek erimekte olan buzdan duvara çakılı, vidalı uç açıkta parlıyordu. İki ortak tutunamayacaktı. Doğruca boşluğun dibine uçacaklardı. Fanny bağırdı. Çekilin. Nyman's geriye doğru bir adım attı, ağırlığını sol ayağına vermeye çalıştı, ayağı kaydı, doğruldu, sırtı boşluktaydı. Dengesini bulmak için hızla ipi asıldı. Her şeyi aynı anda duydu. Kopan kelepçenin gürültüsünü, duvara kazıyan kramponların sesini, son anda ensesinden yakalayan Fanny'nin yumruğunun acısını. Fanny komiseri duvara dayadı. Buzlu su yüzünü ısırdı. Fanny kulağına fısıldadı. Artık kıpırdamayın. Nyman sertop oldu. Soluk soluğa kaldı. Fanny üzerinden atlayıp geçti. Kadın soluğunun terini, buklelerinin yumuşaklığını hissetti. Fanny şaşılacak bir hızla onu yeniden ipe bağladı. İki yeni sikke çaktı. O bütün bunları yaparken yarıktaki su uğultusu gümbürtüye, akıntılar da çağlayana dönüşmüştü. Her yanda sular duvarları kırbaçlıyordu. Kükrüyor, şiddetle çarpıyordu. Koca buz parçaları yerinden kopuyor, dağıla kırıla kaybolup gidiyordu. Nymans gözlerini yumdu. Düştüğünü, kaydığını, açıların, uzaklıkların, perspektiflerin kaybolduğu bir parıltı sarayında yok olduğunu hissetti. Onu gerçeğe döndüren Fanny'nin çığlığı oldu. Kafasını çevirdi. Solda duvardan uzaklaşmak için ipe asılmış genç kadını gördü. Nymans bir çağlayan şiddetiyle düşen suların altında doğrulmak, ona yaklaşmak için insanüstü bir çaba harcadı. Parmakları ipin üzerine kenetlenmiş bir idamlık gibi boşlukta sallandı ve gerçek bir çağlayanın içinden geçti. Bu buzulun çatlığı onları yutmak üzereyken Fanny neden duvardan uzaklaşmaya çalışıyordu? Fanny işaret parmağını buza doğru uzattı. Orada, orada işte diye fısıldadı. Nymans genç dağcı kadının görüş açısını yakalamaya çalıştı. İşte o zaman imkansızı gördü. Şeffaf duvarın içinde kayak sularının oluşturduğu aynada buzlar tutsağının vücudunu görüyordu. Jen'in pozisyonundaydı. Ağzı sanki sessiz bir çığlık için açıktı. Sonu gelmeyen sular bu görüntünün üzerinden geçiyor. Yaralarla kaplı morarmış cesedin sudaki aksini dalgalandırıyordu. Şaşkınlığa rağmen, ikisini de öldürmek üzere olan soğuğa rağmen burada gerçeğin yansımasından başka bir şeye bakmadıklarını anladı komiser. Çıkıntı üzerinde dengesini bulmaya çalıştı. Kendi etrafında dönerek kusursuz bir yarım daire çizdi. Tam karşısındaki buzdan duvara baktı, mırıldandı. Hayır, burada. Gözlerini karşı duvara yerleştirilmiş, donmuş bir kan gölünde yatan gerçek cesetten ayıramıyordu.